Ayrım 19.
Size başka bir teklifim var diye derhal kontrolünü çekti Bay Macondo. Parasal armağan değil, izin verin. Sizin için bir yatırım hesabı açıp bir ay süreyle adınıza işleteyim. Her gün görüşürüz. Günlük döviz alım satımıyla para yapma sanatını öğretirim size. Sonra ilk başta yatırdığım parayı geri alır ve karı size devrederim. İşte bu öneri, para ticaretinin tekniğini öğrenme imkanı olağanüstü çekici gelmişti Marshall'a. Bunu reddetmek öyle zordu ki gözleri dolu dolu oldu. Ama kararlılığını korudu ve daha da büyük bir kesinlikle iki yana salladı başını. Bay Macondo, eğer başka türlü, yani başka şartlar altında olsaydı, seve seve kabul ederdim. Teklifiniz beni çok etkiledi. Hem sizden finans tekniklerini öğrenmeyi de isterdim. Ama hayır, bu mümkün değil. Bir de size daha önce söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ücretimi fazlasıyla aldım sizden. Ama bir şey daha var ki, o da sizdeki gelişmeyi izlemenin hazzıdır. Bu benim için çok memnuniyet verici. Bay Macondo, çaresizlik içinde arkaya yaslandı. Marshall'ın profesyonelliğine ve dürüstlüğüne hayran kalmıştı. Avuçları yukarı gelecek şekilde ellerini iki yana açtı. Sanki pes ediyorum. Her yolu denedim artık der gibi bir hali vardı. Seans bitmişti. İki adam son kez el sıkıştılar. Bay Macondo kapıdan çıkarken düşünceli görünüyordu. Sonra birden durup döndü. Son bir rica. Bunu reddedemeyeceksiniz. Lütfen yarın öğle yemeğinde konuğum olun. Veya cuma. Pazar günü Zürih'e hareket ediyorum. Marshall tereddüt ediyordu. Hemen ekledi Bay Macondo. Kurallara göre hastalarla sosyal ilişkinin yasak olduğunu biliyorum. Ama bir dakika önce son kez el sıkıştığımıza göre artık doktor ile hastası değiliz. Faydalı hizmetleriniz için teşekkür ederim. Ben hastalığımı yendim. Ve artık ikimiz de eşit birer yurttaşız. Marshall bu davet üzerinde düşündü. Bay Macondo'yu sevmişti. Servet yapma konusunda anlattığı hikayeleri de. Ne zararı olacaktı canım? Etiğe aykırı bir şey yoktu ki burada. Marshall'ın tereddüt ettiğini gören Bay Macondo son bir şey söyledi. Gerçi zaman zaman iş için kısa sürelerle yine San Francisco'ya geleceğim. Hiç kuşkusuz yılda iki kez yönetim kurulu toplantıları için. Sonra çocuklarımı görmeye. Adriana'nın babasıyla kardeşlerini görmeye. Ama yine de ayrı kıtalarda yaşıyor olacağız. Herhalde terapi bittikten sonra birlikte yemek yemeyi yasak eden bir kural yoktur. Marshall ajandasına uzandı. Cuma günü bir nasıl? Gayet iyi. Pacific Union kulübünde. Biliyor musunuz orayı? Adını biliyorum ama hiç gitmedim. Kaliforniya'da, Nob tepesinde. Fairmont'un bitişi. Arkada park yeri var. Adımı söyleyin yeter. O halde görüşürüz. Cuma sabahı Marshall'a bir fax geldi. Bay Macondo'nun Meksiko Üniversitesi'nden aldığı bir faxın kopyasıydı bu. Sayın Bay Macondo, cömert bağışınızdan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek bu bağış sayesinde Marshall Strider adına konferans dizisi 3. bin yılda zihin sağlığı toplantılarını başlatmış bulunduğumuzu bildiririz. Öneriniz üzerine yıllık konferanslardaki konuşmacıları belirlemesi için 3 kişilik komitemize elbette Dr. Strider'ı da davet edeceğiz. Rektörümüz Raul Menendez yakında kendisiyle temas kuracaktır. Rektör Menendez size selamlarını göndermektedir. Bu arada kendisi hafta başında babanızla birlikte öğle yemeği yemiştir. Gerek bu bağışınız, gerek Meksika'daki kültür ve eğitimi destekleme amacına yönelik başka pek çok armağanınız için size minnettarız. Şahsınız ve sizin gibi düşünen, ileri görüşlü küçük bir grup bağışçının sağladığı destek olmasa, üniversitenin düşeceği feci durumu düşünmek bile insana acı veriyor. En iyi dileklerimizle, Raul Gomez, Rektör Yardımcısı, Meksiko Üniversitesi. Peter Macondo'nun notu ilişikteydi. Ben asla hayır demem. İşte sizin bile reddedemeyeceğiniz bir armağan. Yarın görüşmek üzere. Marshall iki kez okudu faksı. Ağır ağır, duygularını yerli yerine oturtarak. Marshall Strider adına konferans dizisi. Sonsuzluğa uzanacak bir anıt. Kim sevinmezdi buna? İnsanın kendine saygısı için mükemmel bir sigorta poliçesi. Bundan yıllar sonra ne zaman kendini ufalıp gitmiş hissetse adına düzenlenen konferans dizisini düşünecekti hemen. Yahut konferans vermek için Meksiko'ya uçacak, eli havada istemeye istemeye ayağa kalkıp usulca ve tevazuyla seyirciye dönerek şükran dolu alkışları kabul edecekti. Ama bir yandan da içini burkuyordu bu armağan. Bir daha ömür boyu eline geçmeyecek bir para kazanma fırsatının parmakları arasından kayıp gitmesine izin verdikten sonra zürt tesellisiydi bu. Bir daha ne zaman süper zengin bir hastası olacaktı ki? Hem de tek isteği psikiyatristini zengin etmek olan bir hasta. Bay Macondo'nun teklif ettiği armağanı, yatırımlarının küçük bir kısmı. Düşündü Marshall. Ne kadar olacaktı acaba? 50 bin, 100 bin. Yarabbim nasıl da değiştirirdi bütün hayatını. Üstelik hemen başka bir yere yatırıp işletebilirdi o parayı. 2 yıldır kendi yatırım stratejisiyle bile Fidelity yatırım fonlarını bir bilgisayar programında belirlediği zamanlamaya göre alıp satıyordu. her yıl için %16 kar elde etmişti. Bay McCando'nun döviz piyasasına para yatırma teklifini kabul edebilse herhalde 2-3 kat fazlasını kazanırdı. Kendisinin hariçten borsa oynayan çelimsiz bir yatırımcı olduğunu biliyordu Marshall. Ona ulaşan her bilgi kırıntısı mutlaka çok gelmiş oluyordu. Oysa şimdi hayatında ilk defa piyasanın içinden oynama şansı verilmişti ona. Evet ya, içeriden oynayabilse hayatı kurtulurdu. Fazla bir şey istemiyordu. Gerçekten istediği tek şey haftada 3 ya da 4 kez öğleden sonralarını araştırma ve yazmaya ayırabilecek kadar boş zamandı. Bir de para. Ama işte bütün bunları geri çevirmek zorunda kalmıştı. Allah kahretsin, kahretsin. Ama başka seçeneği var mıydı ki? Seth Pend'in akıbetine uğramak ister miydi? Ya Seymour Trotter'ın? Doğru olanı yapmıştı. Hiç kuşkusu yoktu bunda. Cuma günü Pacific Union Kulübü'nün devasa mermer kapısına doğru ilerlerken kalbi hızla çarpıyordu Marshall'ın. Neredeyse bir dehşet duygusu vardı içinde. Yıllardır PU Kulübü, Burlingame Kulübü, Bohemian Grove gibi masal diyarlarının kendisine tamamen kapalı olduğuna inanmıştı. Oysa şimdi kapılar önünde açılıyordu. Eşikte durup bir nefes aldı ve içeridekilerin gizli inine adım attı. Bir yolculuğun sonuydu bu. Böyle düşünüyordu Marshall. 1924'te daha birer çocuk olan anasıyla babasını bir transatlantik mavnanın tıklım tıkış tavuk kokan kasarı altında Southampton'dan Ellis Adası'na getiren yolculuğun sonu. Yo hayır, ondan da önce başlamıştı yolculuk. Polonya-Rusya sınırı yakınında zemini topraktan ibaret derme çatma ahşap evlerden oluşmuş bir ştetli, yani bir tür mezra olan Prusin adı. Babası çocukken o evlerden birinde uyuyordu işte. Tek göz evin büyük bölümünü kaplayan tuğla şöminenin üstündeki sıcak bir kuytuda. Nasıl gitmişlerdi Prusiana'dan Southampton'a? Merak ediyordu Marshall. Karadan mı, tekneyle mi? Hiç sormamıştı bunu. Şimdi de çok geçti artık. Annesiyle babası Washington DC'nin dışında Anacostia mezarlığının yüksek çimenleri arasındaki yan yana mezarlarında yıllardır toza toprağa karışmışlardı. O uzun yolculuğa katılanlar arasında hala sağ olan biri vardı. O bilebilirdi. Miami Beach'in pembe badanalı ve sidik kokulu huzur evlerinin birinin uzun ahşap verandasında oturmuş, sallanan koltuğunda gün dolduran dayısı Label. Sekizgen biçiminde zarif bir hol olan ortadaki kubbeli bölüme çepeçevre deri kaplı maun kanepeler yerleştirilmişti. Yerden yüksekliği 3 metreye yaklaşan tavansa narin çiçek motifleriyle bezenmiş, yarı saydam camla kaplıydı. Smokin ve rugan ayakkabı giymiş olan şef garson büyük bir saygıyla Marshall'ı selamladı. Ve adını işitince hemen başını eğip oturma salonuna götürdü onu. Peter McCondo içeride salonun öbür ucundaki dev bir şöminenin başında oturuyordu. Çok geniş bir salondu burası. Üstüne Fransız kraliyet armasındaki zambaklardan işlenmiş olan kızıl saten panolarının asılı olduğu pırıl pırıl meşe lambri kaplı duvarların tepesine oturan bu kubbenin altına bütün bir Prusina sığardı herhalde. Her yer deri kaplıydı. Marshall çarçabuk saydı. 12 tane uzun kanepe ve 30 tane de masif sandalye. Sandalyelerden bazılarında incecik çizgili takım elbiseler giymiş, kır saçlı, kupkuru adamlar oturmuş gazete okuyorlardı. Nefes alıp almadıklarını anlamak için iyice yakından bakması gerekti Marshall'ın. Bir duvarda 12 tane aplik saydı. Demek ki bütün salonda 41 aplik vardı. Her birinde iç içe geçmiş üçer sıra halinde duyular, en içtekinde 5, bir sonrakinde 7, en dıştakinde 9 olmak üzere 21'er ampul. O halde bütün salonda toplam şöminelerden birinin üstünde yüksekliği 90 santimetre kadar olan bir çift kitap desteğini görünce çarpma işlemini kesti Marshall. Michelangelo'nun zincire vurulu esirlerinin kopyasıydı bunlar. Oturma salonunun ortasında üstüne gazete yığılı kocaman bir masa vardı. Tüm dünyada yayımlanan gazeteler, çoğu ekonomi gazetesi, bir duvara dayalı vitrinde ise 18. yüzyıl sonlarına ait devasa bir porselen çanak. Üstüne çakılmış plakada bir jinkdesken seramiği olduğu ve üyelerden biri tarafından kulübe bağışlandığı belirtiliyordu. Üstündeki resimli tasvirler Kırmızı Oda'nın Düşü adlı romandan sahneleri göstermekteydi. Hayat bu. Evet, hayat bu işte diye düşündü Marshall. Bir yandan da kanepeye oturmuş, üyelerden biriyle dostça sohbet etmekte olan Peter'a doğru yürüyordu. Uzun boylu, heybetli bir adamdı Peter'ın yanındaki. Pembe gömleğin üzerine damalı kırmızı ceket giyip parlak renkli çiçeklerle bezeli fular takmıştı. Marshall böyle giyinmiş birini görmemişti daha önce. Bu kadar şoke edici giysiler giyebilen ama yine de zarafetini ve vakarını koruyabilen birini görmemişti. "Aa Marshall," dedi Peter. "Gelmene çok sevindim. Seni Roscoe Richardson'la tanıştırayım." Roscoe'nun babası San Francisco'nun gördüğü en iyi belediye başkanıydı. Roscoe, bu Doktor Marshall Strider. Kendisi San Francisco'nun bir numaralı psikanalistidir. Söylentilere göre Roscoe, bu yakınlarda bir üniversite Doktor Strider'ın adına yıllık konferans dizileri başlatıyormuş. Karşılıklı olarak kısaca memnuniyetlerini ifade etmelerinden sonra Peter, Marshall'ı yemek salonuna götürürken dönüp bir çift daha söz etti. Roscoe, pazarda bir ana bilgisayar sistemine daha yer olduğunu sanmıyorum. Ama yine de buna bir açık kapı bırakırım. Kisco gerçekten yatırım yapmaya karar verirse ilgilenebilirim. Sen beni ikna edersen ben de kendi yatırımcılarımı ikna ederim. İş planını Zürih'e gönderir misin? Pazartesi büroma döndüğümde bakarım. Roscoe'nun yanından uzaklaşırlarken çok iyi adamdır dedi Peter. Babalarımız ahbaptı. Çok iyi golf oynar. Evi tam Söğüt burnuna giderken. İlgi çekici bir yatırım olanağı var ama sana tavsiye etmem. Bu gibi yeni girişimlerde kar beklentisi uzun vadelidir. Hem çok pahalı bir oyun bu. 20 tane alacaksın da ancak birini tutturacaksın. Tabii tutturdun mu da 1'e 20'den daha fazla, çok daha fazla kazanıyorsun. Sahi, umarım sana Marshall demekle haddimi aşmış olmuyorum. Estağfurullah, artık sizi bizi konuşmayalım zaten. Profesyonel ilişkimiz bitti. Demek daha önce hiç gelmedin kulübe. Hayır dedi Marshall. Önünden geçtim. Hayran kaldım. Tıp camiasının takıldığı mekanlardan biri değil tabii. Kulüp hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Üyelerin profili nedir? Çoğu iş adamı mı? Çoğu San Francisco'nun köklü zenginlerinden. Muhafazakarlardır. Çoğunluğu rantiyedir. Servetleri aile mirasıdır. Roscoe bir istisna. Bu yüzden seviyorum onu. 71 yaşında ama hala riske girer. Evet, başka? Hepsi erkek. Çoğu wasp. Siyaseten yanlış fikirlere sahip. İlk kez 10 yıl önce itirazda bulunmuştum. Ama burada işler çok yavaş ilerler. Hele öğle yemeğinden sonra. Anlıyorsun değil mi? Peter başıyla hafifçe ilerideki sandalyeleri işaret etti. Tweed ceketli iki tane 80'lik ihtiyar Londra baskısı Financial Times'larına hala sımsıkı sarılmış horulduyorlardı. Yemek salonuna vardıklarında Peter şef garsona seslendi. Emir biz tamamız. Bugün Salmon and Crot yeme şansımız var mı? Ileste Troz, Deliş. Sanırım şefi sizin için özel olarak birer porsiyon hazırlamaya razı edebilirim Bay Macondo. Emil Paris'teki Circle Union'un Interli'de yediğimi hatırlıyorum da muhteşem yapıyorlar orada. Peter sonra fısıltıyla devam etti sözüne. Bu sırrı hiçbir Fransız söylemeye emin. Ama ben buradakini tercih ederim. Peter büyük bir neşeyle Emil'e takılmayı sürdürüyordu. Yemek salonunun ihtişamı karşısında soluğu kesilmiş olan Marshall ise neler konuştuklarını duymadı. Salonda dev boyutlarda bir porselen çanak vardı ki bütün Japon çiçek düzenleme eserlerinin anası onun içindeydi işte. Harikulade güzellikte orkideler dev bir çağlayan gibi kızıl yapraklı bir akça ağacı dalından aşağı dökülüyorlardı. Karım bunu bir görse diye düşündü Marshall. Bu düzenleme için birilerine yüklü bir para ödenmişti herhalde. Bak işte karısı da bu küçük fobisini faydalı bir uğraş haline getirebilirdi. Emil'in yardımıyla masalarını geçtikten sonra Peter dedi Marshall. Sen San Francisco'ya nadiren geliyorsun. Hem bu kulüpte hem de Zürih'le Paris'te daima aktif üyeliğin mi var? Yo yo hayır dedi Peter. Marshall'ın saflığı karşısında gülümseyerek. Öyle olsa burada bir sandviçe $5,000 veririm. Bu kulüplerin hepsi Milano'da Circulo del Union, Londra'da Athenium, Washington'da Cosmos Club, Paris'te Circle Union, Interli, San Francisco'da Pacific Union, Zürih'te Boran Lock, hepsi bir ağ oluştururlar. Birine üye oldun mu hepsini olmuş sayılırsın. Zaten Emil'i de oradan tanıyorum. Paris'teki Circle Union'ın Interli'de tanışırız. Peter menüyü açtı. Evet, birer içkiyle başlayalım mı Marshall? Ben sadece soda içeceğim. Öğleden sonra 4 hastam var. Peter Dubon ile soda ısmarladı ve içecekleri gelince kadehini kaldırdı. Sana ve Marshall Strider adına konferans dizisine. Marshall kıpkırmızı oldu. Kulübün ihtişamı aklını başından almış, Peter'a teşekkür etmeyi unutmuştu. Peter, adıma düzenlenen konferans dizisi. Büyük bir şeref. İlk iş olarak sana teşekkür edecektim ama son hastamla ilgili bir şey takıldı kafama. Son hastam. Çok şaşırdım. Dedense hep sanırdım ki hasta muayenehaneden çıktıktan sonra bir dahaki seansa kadar terapistin zihnini hiçbir şekilde meşgul etmez. Keşke öyle olsaydı. Ama bak bu bir meslek sırrıdır. En disiplinli analistler bile hastalarını daima yanlarında taşır ve bazılarıyla seanslar arasında sessiz konuşmalar yapar. Hem de ekstra ücret almadan. Ah ne yazık ki hayır. Düşünerek geçirdikleri zamana karşılık fatura kesen tek meslek grubu avukatlardır. İlginç, çok ilginç. Belki de bütün terapistler adına konuşuyorsundur. Marshall, ama bana öyle geliyor ki kendi adına konuşmaktasın. Diğer terapistlerin bana niye bu kadar az yararı dokunduğunu sık sık merak etmişimdir. Belki de sebebi senin hastaya kendini çok daha fazla vermendir. Belki hastaların senin için daha fazla anlam taşıyordur. Salmon and Crot'ları gelmişti ama Peter aldırış etmedi. Ve Adriana'nın da önceki terapistlerinden hiç memnun kalmadığını anlatmaya başladı. Aslında Marshall diye devam etti konuşmaya. Bugün seninle konuşmak istediğim iki şeyden biri de bu. Adriana sana birkaç seans gelmeyi çok istiyor. Babasıyla ilişkisinde gidermesi gereken bazı pürüzler var. Bir de adamcağızın fazla ömrü kalmadığını düşünürsen. Sınıf farklılıkları konusunda keskin bir gözlemci olan Marshall, üst sınıf mensuplarının yemekten ilk lokmayı almayı mahsus geciktirdiklerini uzun zamandır biliyordu. Hatta bunların serveti ne kadar köklüyse çatallarını o kadar geç batırırlardı yemeğe. Marshall da Peter'la birlikte beklemek için elinden geleni yaptı. O da somunu aldırış etmeden sodasını yudumladı. Dikkatle dinledi, kafa salladı ve Adriana'yı kısa süreli terapiye memnuniyetle kabul edeceği konusunda güvence verdi Peter'a. Ama sonunda artık dayanamaz oldu Marshall. Tabağına yumuldu. İyi ki Peter'ın tavsiyesine uyup o da somon ısmarlamıştı. Çok lezizdi. Üstüne tereyağı sürülmüş, incecik kabuğu çıtır çıtır ufalanıp ağzında eriyiveriyordu. Çiğnemeye bile gerek yoktu somon. Dil ile damağa uygulanan en hafif baskıda oya gibi pembe etler ayrılıyor, ılık ılık kaymak gibi tereyağından kızaklarıyla boğazından aşağı yumuşacık kayıveriyorlardı. Başlarım kolesterolüne diye düşündü Marshall. Kötü şeyler yapmanın kıvancıyla dolmuştu iç. Peter ise ilk kez baktı yemeğine ve onun önünde görünce neredeyse şaşırdı. Dolu dolu bir lokma aldıktan sonra çatalını masaya bıraktı ve konuşmaya kaldığı yerden devam etti. Güzel, Adriana'nın sana ihtiyacı vardı. Doğrusu çok rahatladım. Bugün öğleden sonra arar. Sana kartını vereyim. İkiniz telefonla irtibat kuramazsanız ona telefon edip önümüzdeki hafta için randevu vermeni rica etmişti. Ne zaman boş olursan. O kendi programını seninkine uydurur. Bir de Marshall, Adriana'nın terapi ücretini ben ödeyeceğim. Bunu kendisiyle konuştum. Burada 5 seansın ücreti var. Marshall'a içinde 100 dolarlık 10 tane banknot bulunan bir zarf uzattı. Adriana'yla görüşmeyi kabul ettiğin için sana ne kadar minnettarım anlatamam. Ve tabii bu durumda sana olan borcumu ödeme arzum da daha da şiddetleniyor. Marshall birdenbire ilgilenmeye başladı. Oysa o sanmıştı ki adına düzenlenecek konferans dizisiyle birlikte önündeki fırsat kapısı sonsuza dek kapanıyor. Anlaşılan felek onu baştan çıkarmak için bir hamle daha yapmaya kararlıydı. Ama biliyordu ki profesyonelliğe yine ağır basacaktı. Demin iki konuyu görüşmek istediğini söylemiştin. Biri Adriana'yı terapiye almamdı. İkincisi yine şu minnettarlık duygusu muydu? Peter başıyla onayladı. Peter, bunu bırakmalısın artık. Yoksa sana seyahatini 3-4 yıl kadar ertelemeni önereceğim. Bir analiz yapalım da şunu çözelim diye. Bak, bu ciddi bir tehdittir ona göre. Bir kez daha söylüyorum. Bana borcun yok. Hizmetlerimin karşılığını ödedin. Sana makul bir ücret fatura ettim. Sen de o ücreti ödedin. Hatta fazla fazla ödedin. Hatırlamıyor musun? Sonra da benim adıma üniversitede bir konferans dizisi başlatmak gibi bir nezaket ve cömertlik gösterdin. Zaten hiçbir şekilde bana borcun kalmamıştı. Kalmış olsa bile verdiğin armağanla kesinlikle bu borç kapanmış oldu. Kapanmanın da ötesinde. Artık ben kendimi sana borçlu hissediyorum. Marshall, kendime karşı dürüst olmayı ve duygularımı açıkça ifade etmeyi bana sen öğrettin. Ben de öğrettiğin gibi yapacağım. Birkaç dakika daha sabır göster. Sadece dinle. 5 dakika, tamam mı? 5 dakika. Sonra bir daha asla açılmamak üzere bu konuyu kapatıyoruz. Kabul mü? Peter başıyla onayladı. Marshall gülümseyerek saatini çıkarıp ikisi arasına koydu. Peter Marshall'ın saatini alıp 1 dakika kadar dikkatle inceledikten sonra masaya bıraktı ve söze başladı. 1. Önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Üniversiteye yaptığım bağışın gerçekten sana bir armağan olduğunu sanıyorsun. Ve sana işin doğrusunu anlatmazsam kendimi bir sahtekar gibi hissedeceğim. İşin doğrusu şu, üniversiteye hemen her sene mütevazı denebilecek bir bağışta bulunurum. Başında babamın bulunduğu iktisat kürsüsü de 4 yıl önce benim bağışlarımla kurulmuştu. Yani her halükarda bu bağışı yapacaktım. Bu yılki bağışımı senin adına bir konferans dizisi düzenlensin diye yaptım. Hepsi bu. 2. Senin armağan konusundaki duygularını kesinlikle anlıyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak sana kabul edilebilir görünecek bir önerim var. Ne kadar zaman kaldı? 3 dakika ve bu arada dahil. Marshall sırıttı. Sana iş hayatından pek bahsetmemiştim. Yani esas olarak şirket alım satımı ile ilgilendiğimi anlatmıştım, o kadar. Ben aslında şirket fiyatlandırma konusunda uzmanım. Kendi başıma çalışmaya başlamadan önce yıllarca Citicorp'ta yaptım bu işi. Bütün bu süre içinde herhalde 1-200 kadar şirketin satışını gerçekleştirmişimdir. Bu yakınlarda bir Hollanda şirketi buldum. İnanılmayacak kadar düşük fiyat verilmişti. Üstelik güçlü bir kar potansiyeli vardı. Ve ben de kendim satın aldım. Belki biraz bencilce davranıyorum ama yeni ortaklığım tamamlanmadı henüz. 250 milyon koyuyoruz ortaya. Bu şirketi satın almak için kısa sürelik bir fırsat olacak ve bak, dürüstçe söylüyorum, kimseyle paylaşmayı isteyemeyeceğim kadar iyi bir iş bu. Marshall elinde olmadan heyecanlanmıştı ve dur lafımı bitireyim. Bu şirket Raxon bisiklet kaskı üretiminde dünya ikincisi. Pazarın %14'ünü elinde tutuyor. Geçen yıl iyi satış yapmışlar. 23 milyon. Ama 2 yıl içinde bunu 4 katına çıkarabileceğimden eminim. Nedeni şu. En büyük pazar payı %26. Finlandiyalı Solvac şirketine ait ve şansa bak ki benim konsorsiyumumun Solvac'ta çoğunluk hissesine sahip. Benim de konsorsiyum içinde çoğunluk hissem var. Bak, Solvac'ın asıl ürünü motosiklet kaskı. Üstelik o bölümü bisiklet kaskı üretenden çok daha fazla kar ediyor. Benim planım Solvac'ı şu anda almaya çalıştığım Avusturyalı bir motosiklet kaskı şirketiyle birleştirerek yeniden düzenlemek. O şirketi alınca Solvac'ta bisiklet kaskı üretimini bırakıp o fabrikada da sadece motosiklet kaskı üreteceğim. Bu arada Rask'ın üretim kapasitesini arttırmış ve şirketi Solvac'ın boşluğunu dolduracak şekilde konumlamış olacağım. Görüyorsun değil mi Marş? Harika bir plan. Marshall başıyla doğruladı. Gerçekten de harikaydı. Ah işte buydu işin içinde olmanın güzelliği. Bir yandan da kendi içler acısı halini düşündü. Borsada doğru zamanlamayı tutturacağım ya da bu piyasanın dışındakilere ulaşabilen bilgi kırıntılarından toplayacağım diye uğraşıp duruyordu. Teklifim ise şu. Peter masada duran saate baktı. 2 dakika daha var. Lütfen dinle. Oysa Marshall 5 dakika limitini unutmuştu bile. Rask'ın satın alınması için gereken hazırlıkları yaptım. Hem de sadece 9 milyon nakitli. Yaklaşık 22 ay içinde Rask'ın hisselerini halka açmayı planlıyorum. Ve %500'ün üstünde girdi. Beklemek için gayet sağlam nedenlerim var. Solvac bu piyasadan çekilince tek bir güçlü rakipleri kalmamış olacak. Tabii bunu da benden başka bilen yok. Yani senin de kimseye söylememen gerekiyor. Ayrıca çok yakında 3 ayrı Avrupa ülkesinde çocukların bisiklete binerken kask takmasını zorunlu kılan yasalar çıkacağına dair duyumlar aldım. Bunun kaynağını sana bile açıklayamam. Sana bu yatırımdan hisse almanı öneriyorum. Mesela %1. Dur, hayır demeden önce 1 dakika bekle. Marshall, bu bir armağan değil. Zaten ben de artık hastam değilim. Bu hilesiz bir yatırım. Bana çek veren hissedar olacak. Ancak bir şartım var. Ve bak işte burada da beni kırmamanı rica ediyorum. Doktor Blake'le yaşadığım durumu bir daha yaşamak istemem. Beni ne kadar üzmüştü o olay, hatırlıyor musun? Marshall'ın giderek daha ilgilendiğini gören Peter'ın kendine güveni artmıştı. Dolayısıyla diye devam etti sözüne. Şöyle bir çözüm önereceğim. Kendi zihinsel sağlığımı düşünerek bu işin senin açından tamamen risksiz olmasını istiyorum. Olur da bu yatırımdan ötürü pişmanlık duyarsan derhal hisselerini maliyetine satın alacağım. Ben diyorum ki sana bir taahhütname vereyim. Yatırımının tamamen garanti altında olduğunu ve senden talep gelmesi halinde %1 hissenin parasal karşılığı artı yıllık %10 faiz olarak geri ödenebileceğini taahhüt edeyim.